Ayrım 15, sayfa 226. Bir gün kendisiyle evinde değil de işe çıktığı yerdeki köşede buluşmamızı istedi. Her zamanki gibi geç kaldığı için geldiğinde bir başka kızla çene çalmaktaydım. Kentte bir bar sahibinin daha uzun süre kalması için fazla ücret ödediği, bu nedenle geç kaldığını söyleyerek özür diledi. Baş başa kaldığımızda o kızla konuştuğumu görünce üzüldüğünü, yine de kızdan hoşlanmışsam onu evime memnuniyetle getireceğini, ikisini birden istemezsem kızın tek başına evime gelebileceğini söyledi. Tek isteği öteki kızların fotoğraflarını çekmeyeceğime söz vermemdi. Bundan böyle istediğim her zaman evime geleceğini defalarca tekrarladı. O günden sonra akşamları çalışmaya başladık. Genellikle geç geliyordu. Bir müşterisiyle işin ne kadar süreceğini önceden bilmediği için elinde olmadan geç kaldığını söylüyordu. Müşterilerinin bazılarının heyecanı geç uyanıyor, özel hizmetler için fazla para ödeyenler de sürenin uzun tutulmasına diretiyorlarmış. O geç kalınca tutuklanmasından ya da beni bırakmasından endişe ettiğim için sadece bir başka erkekle seviştiği için geç kalmış olması yüreğime su serpiyordu. Bir sabah kapıyı kilitlerken eli tabancalı bir adam merdiven başından koridora atladı. İçeri girmemi işaret ederek kapıyı arkasından tekmeyle kapattı. Modemin erkek kardeşi olduğunu söyleyince silah çekmesinin gerekmediğini, sadece kardeşinin gerçek işini örtecek dürüst bir iş edinmesine yararlı olsun diye resim çekmeyi kabul etmiş bir fotoğrafçı olduğumu anlattım. Silahın namlusunu göğsüme çevirerek kardeşinin ona ve kız arkadaşına baktığını, benimle görüştüğünden beri her gece eve daha az parayla döndüğünü söyledi. Çektiğim bütün fotoğrafları da yırtmış. Model olarak bir işe girmeye kalktığını duyarsa onu yüzünü gözünü dağıtıp zenci bir pezevenge satacağını ve bir daha da hiç kimsenin fotoğrafını çekmek istemeyeceğini söyledi. Kızı bir daha görmeyeceğime söz vererek zaten bir gün sonra kentten gitmek zorunda olduğumu belirttim. Silahı üzerimde tutarak merdivenlerden bir kat indikten sonra tabancayı cebine koydu ve hızla aşağı koştu. O gece modelimle buluşmak yerine kiraladığım katlardan birine gittim. Bazen kılık değiştirerek kızın işe çıktığı yere gider, ara sıra bir kadına yatmak karşılığında pezevenkler hesabına hiçbir şeyden haber olmayan kızları gözetleyen, beş parasız yaşlı herifler olan gözcülerin arasına karışırım. Gözcü, orospunun kaç müşteriyi geri çevirdiğini, kaç kez kahve içmek için işi bıraktığını, bir müşteriyle ne kadar zaman beraber kaldığını ve başının kaç kez polis ya da ahlak zabıtasıyla derde girdiğini gözler, hesabına çalıştığı pezevenkle genel telefonu kullanarak haberleşir. Bir keresinde tek başına çalışmak isteyen bir kızla gözcü arasında geçen bir olaya tanık olmuştum. Adam, kız bir müşteriyle uzaklaşana kadar bekleyip pezevenge telefon etmişti. Kız üstünde göğsü iyice açık, eteği de çok kısa bir giysiyle geri geldiğinde pezevenkten para alan sokak serserileri kızın üstüne mürekkep şişeleri ve kenarı sivri cetvellerle atılmışlardı. Pezevenk koskoca arabasına kurulmuş olanları seyrederken serseriler kızın üstüne mürekkep atıp göğüsleri, kol ve bacakları kıpkırmızı olana dek ellerindeki cetvellerle vuruyorlardı. Kız bir yandan haykırıp küfürler savururken bir yandan da karşı koymaya çalışıyor, yoldan geçenler onları ilgiyle izliyordu. Fakat hiçbiri kıza yardım etmek için harekete geçmedi. Saldırganlar kısa sürede işlerini bitirdiler. En geride kalan da kaçmadan önce kızın karnına bir yumruk indirip çantasını kaptı. Az sonra arabasından inen ve kızın yanına giden pezevenk, kulağına bir şeyler fısıldarken kızı kollarına almıştı. Kendisi tarafından korunması gerektiğini kıza kabul ettirmiş olacak ki, birkaç dakika sonra ikisi o koskoca arabaya binip uzaklaştılar. Birkaç gece sonra bu pezevengin arabasından bir başka kadının indiğini gördüm. Benim modelimdi bu. Vücudunu olduğu gibi gözler önüne seren daracık giysisiyle yürüyüşünü seyrettim. Müşteri olabilecek erkeklerin çoğu gözlerini kızın üstüne dikmişlerdi ama yaklaşmaktan çekiniyorlardı. Ancak bir adama cesaret veren bir bakış atınca erkekler yaklaşabiliyorlardı. Yanına gittiğimde beni tanıdıysa da elini yaklaşmamamı işaret etti. Gözleri donuk, bakışları bomboştu. Geri çekilmeme vakit kalmadan pezevenge arkamdan gelip beni yere yıktı. Güçlükle ayağa kalkarak oradan uzaklaştım. Pezevenge izlemeye başladım. Bir gece arabasını o semtteki lokantalardan birinin önüne bırakıp yanındaki arkadaşlarıyla içeri girdiğini gördüm. Arabasının yanından geçerken içi beyaz talk pudrası dolu plastik bir torbayı yarı açık arka pencereden içeri atıverdim. Sonradan polise adım vermeden telefon edip lokantanın önünde duran gri yaldız boyalı büyük bir arabanın içinde bir torba eroin bulunduğunu, arabanın sahibi pezevengin de tepeden tırnağa silahlı olduğunu bildirdim. Polis arabasına yaklaştığını göre görmez lokantadan içeri girip pezevengi sordum. Beni üst katta pezevenk ve arkadaşlarına yemek yediği özel bir odaya çıkardılar. Hemen adamın yanına koşup kulağına arabası içine adamın birinin bir torba beyaz toz attığını gördüğümü fısıldadım. Sözümü bitirdiğim anda adam hızla dışarı fırlayıp arabasına koşarken arkasından seyrettim. Arka koltuğun üzerindeki torbayı gördüğü anda polisler de tepesine dikilmişlerdi. Telaşa kaplan herif direksiyona geçip motoru çalıştırdı ve gaza bastı. Polis ateşe atmakta gecikmemişti. Köşeyi dönmekte olan araba dönemeci dönemedi ve hızla duvara bindirdi. Cesedi parçalanmış arabanın içinden çıkarırlarken saatime baktım. Torbayı arabadan içeri atalı sadece 10 dakika olmuştu. Sokak kadınıyla ilişkim sırasında eski fotoğraflarımı gözden geçirmeye devam etmiştim. Resimleri tarih sırasına göre dizmek için günlerce uğraştım. Fakat albümlerde sanki yanlış yere dizilmiş gibi görünen bir bölüm var. Genç göründüğüm resimlerden hemen sonra çok daha yaşlı göründüğüm bir seri başlıyor. Nedeni de bir zamanlar insan yüzünün zamanla yaşlanmasını ortaya koyan bir işlem oluşturmuştum. Bu tekniği ilk geliştirdiğimde bir makineye özel filtreler takmış ve kendi hazırladığım bir sıvıyla kaplanmış film takmıştım. Sonra da güçlü ışıkların altında oturup yüzümün çeşitli bölümlerinin resimlerini çekmiştim. Negatifleri, yüzüm ve boynun en çabuk pörsiyen yerlerini belirginleştiren birkaç kimyasal banyodan geçirmiş, fotoğrafları büyütüp resimlerini çekmiş ve çeşitli filtrelerden geçirerek yeniden kopyalarını çıkarmıştım. Sonunda elde ettiğim resimlerde yüzüm olduğundan çok daha yaşlı görünüyordu. Resimleri ve negatifleri sıraya koyarken belgesel fotoğrafları ayrı birkaç dosyada derledim. Genellikle cebimde küçük otomatik bir makine ve birkaç rulo film taşırım. Bir kaza, çarpışma, yangın ya da cinayet olayıyla karşılaştığımda mümkün olduğu kadar fazla resim çeker. Sonra bunları olayın gelişimini gösterecek biçimde düzenlerim. Geçenlerde sokakta karşıdan karşıya geçerken ayağı kayan bir kadının karşıdan gelmekte olan bir taksinin geçeceği yolun ortasında yere kapaklandığını görmüştüm. Kadın ayağı kaydığı anda haykırmıştı. Küçük makinemle olayın nasıl geliştiğini saptamıştım. Omuzu ve boynu arabanın ön çamurluğuna çarpmış ve 1-2 metre kadar da sürüklenmişti. Hemen kadının yanına koştum. Çevresine toplananlar ona yardım etmeye çalışırken ben de her taraftan kadının resimlerini çektim. Amacım çarpışma anında tekerleklerin duruşunu ve açısını, arabanın kadının vücuduna çarptığı yerleri tam olarak saptamaktı. Polis ve can kurtaran gelene kadar 3 rulo film kullanmıştım. Taksi şoförüne kazanın fotoğraflarını çektiğimi söylediğimde savunması için resimlere çok ihtiyacı olacağını belirtti. Adını ve adresini verdi. Ben de kendisini arayacağıma söz verdim. Sonra da polise çarpışmanın fotoğraflarını çektiğimi, dava açmak istedikleri takdirde kadının ailesine bunları vermeye hazır olduğumu söyledim. O sırada can kurtarana taşınan kadının adını ve adresini hemen verdiler. Evde filmleri banyo edip bazı fotoğrafları büyüttüm. Taksi şoförünün suçsuzluğunu en iyi biçimde doğrulayacak olanları seçtim. Bunlar kadının yaya geçidinden geçmediğini ve yüksek topuklu ayakkabı giydiği için kaydığını gösteriyordu. Yol ıslak, kaygan ve biraz da eğimliydi. Fren izleri de taksinin izlemesi gereken yolun dışına çıkmadığını ortaya koyuyordu. Kadının yakınlarına postladığım resimlerde ise onun karşıdan karşıya geçmekte olduğunu fark etmeyen şoförün dikkatsizlik yüzünden çarptığı görülüyordu. Kadın yolun ortasındaki düz çizginin kenarında sanki taksinin geçmesini beklerken arabanın çamurluğunun çarpmasıyla dengesini kaybedip düşmüş ve kazada öyle olmuştu. Bir yanından okyanus, bir yanından da körfez bulunan nefis görünümlü karayolunda arabamı kıyı boyunca sürüyordum. Deniz kıyısında bir kayalığın üstünde geçen yüzyılın sonunda yapılmış büyük bir evliliğimi çekti. Yakından görmek istedim ve az ileride bahçe kapısına giden özel yola saptım. Bahçe kapısına kiralık levhası asılmıştı. Arabayı yoldan yukarı sürdüm. Yola otlar bürümüş, her iki yandaki kaldırımı yosun kaplamıştı. İlerledikçe arabayı sürmek güçleşiyor, ağaç köklerinin ve yoğun çalı kümelerinin üzerinden atlamak zorunda kalıyordum. Bahçede yol kadar bakımsızdı. Çiçek tarlalarına ot bürümüş, uzadıkça garip biçimler alan çalılar evin pencerelerini örtmüştü. Arabayı durdurup indim ve asma kilit asılı kapıya tutturulmuş olan emlakçı levhasına bakmak için merdivenleri çıktım. Güneş batarken evin önünde durup göz alabildiğine uzanan topraklara bakıyordum ki az ileride bir tepecinin üstüne yapılmış küçük konuk evi gözüme çarptı. Karanlık basmadan karayoluna çıkabilmek için hemen arabaya binip çalıkların arasından geçerek en yakındaki kasabaya yollandım. Sonraki gün erkenden emlakçıyı görmeye gittim. Ömrü boyunca içinde yaşadığı toplulukla gurur duyan yaşlıca bir adamdı. Denize çok yakın ve çevresi de kalabalık olmadığı için bana çekici geldiğinden evi bir yıl süreyle kiralamak istediğimi söyledim. Sağlık nedeniyle gereğinden önce çalışma hayatını bırakmak zorunda kalan bir yatırımcı olduğumu, ailem ve yakınlarım bulunmadığını, bir yıl sürekli dinlenmek istediğimi anlattım. Bir yılı kirayı peşin ödemeyi önererek evi tutarsam kendi bürosu aracılığıyla bir yelkenli, bir motor ve bir de araba kiralayacağımı belirttim. Ek komisyonlar alacağını duyan adam hemen evi kiralamam için herhangi bir sakınca bulunmayacağını söylemeye başladı. Oraya park adı verildiğini ve toprakların 2000 dönüm olduğunu öğrendim. Bir yıl kadar önce 90 yaşlarında ölen bir kadının terekesinin kontrol altında bulunuyormuş. Kadın ömrü boyunca orada tek başına yaşamış fakat son yıllarında evde düzinelerle kedi beslemiş ve vasiyetnamesinde de onların bakım için para ayırdığı görülmüş. Toprakların bir tarafında son zamanlarda çok katlı apartmanlardan oluşan bir site kurulmuş. Fakat park bir yanında okyanus, öteki yanında körfez ve denize bakan doğu tarafında da en büyük Kızılderili yerleşim bölgelerinden biriyle çevrili olduğu için çok sakin bir yermiş. Yaşlı kadın evi ve araziyi yeğenine bırakırken olduğu gibi korunmasını kesinlikle şart koşmuş. Varis, toprakların tümünü ya da bir parçasını satma hakkına resmen sahip değilmiş. Emlakçı yeğeninin paraca sıkıntıya düştüğünde bankadan kredi alabilmek için evi ve toprakları karşılık gösterdiğini anlattı. Şimdi de eli kolu vasiyetnamedeki koşul nedeniyle bağlı kalan banka, varisin ölümüne kadar beklemek zorundaymış. Parktan içeri girmeleri yasak olduğu halde, toprakların bitişiğindeki sitede oturanlar, arazinin olduğu gibi kalmasından memnunlarmış. Fakat bankanın açtığı davayı kazanıp, araziyi arsa spekülatörlerine satmasından, onlarına dev siteler kurmalarından korkuyorlarmış. 2 gün sonra kira sözleşmesi hazırdı. Emlakçı, 1 yıl süreyle de olsa kiracı bulabildiği için bankanın kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Orada oturmamla komşuların yüreğine su serpileceğini, bankanın araziyi satmak gibi bir niyeti bulunmadığını, böylece anlayacaklarını sözlerine ekledi. Sözleşmenin bana ait kopyasını incelerken, emlakçının beni iş yaptığı çeşitli şirketlerin ortağı gibi göstererek var olmayan kefiller sıraladığını gördüm. Tanık olarak orada bulunan karısı ve damadı önünde sözleşmeyi imzalayıp 1 yıllık kirayı nakit olarak ödedim. Hafta sonunda sıcak bir Haziran günü etrafta bir sürü böcek vızıldayıp uçuşurken eve taşındım. Yeni kiraladığım üstü açık arabayı evin önüne çekip aşağı indim. Büyük evin zemin katında birkaç oturma odası, yemek salonu ve mutfak yer alıyordu. 2. katta ise iyi antikalar ve ucuz eşyaların karışımıyla döşeli bir sürü küçük yatak odası ve banyo vardı. Isıtma sistemi ilkel, elektrik donatımı çok eskiydi. Konuk evi oturmaya daha elverişliydi. Derli toplu, rahat bir evdi. Tavanı kirişli bir oturma odası ve genişçe bir başka odası, modern mutfağı ve banyoları, 2 yatak odası, çatı katıyla bitiştiğinde de garajı vardı. Arazinin en yüksek yerinde yapıldığı için çatı katından uzanıp giden karayolunu, Kızılderili yerleşim bölgesini, körfez uzanan geniş kara parçasını, okyanus kıyısındaki kumsalı ve dürbünle bakınca da parkı çevreleyen toprakları görebiliyordum. Çevreyi gözetleyen ve topraklara giren istenmeyen kişileri karşılamaya hazır bir kalenin gözcüsü gibi hissettim kendimi. Üst olarak konuk evini kullanmaya karar verdim. Orada ilk yattığım gece yatak odamın içini aydınlatan araba farlarının ışığıyla yatmıştım. Pencereden baktığımda büyük evin yakınında duran bir arabadan genç bir çiftin çıkıp koruluğa daldığını gördüm. Daha sonra kıyıya yaklaşan bir motorun sesiyle uyandım. Motorlar durunca asker şarkıları söyleyen sarhoşların sesi duyuldu. Gündüz park incelemeye çıktığımda lastik ve ayak izlerine, kullanılmış prezervatiflere, piknik ateşlerinin küllerine, oraya buraya atılmış içki şişelerine, teneke bira kutularına ve birkaç boş mermi kovanına rastladım. Kente inip her ikisine de kızılötesi parçaları takılabilen bir fotoğraf makinesiyle uzun menzilli bir dürbün, bir toplu tabanca, tiyatro malzemeleri satan bir dükkandan yarı otomatik bir makine lütfeğin tahtadan yapılmış bir örneğini ve yakındaki Kızılderililerin konuştukları dile ait bir sözlük satın aldım. Ayrıca özellikle açık havada kullanılmak üzere yapılmış güçlü ses dedektörlerinden birkaç takım da aldım. Sonraki hafta içinde vaktimi verici ve alıcı sistemi kurmakla geçirdim. Büyük evin birçok odasına konuk evindeki çatı katıyla bodruma mikrofonlar yerleştirdim. Sonra da ağaçlara istenen yere dönebilen mikrofon ve hoparlörler takıp ıssız kumsalı ve deniz kıyısında yarısı kumlara gömülü motor kalıntılarını bile tel çektim. Çeşitli frekanslar üzerinde çalışan bu uyarma aygıtları konuk evinin çatı katındaki merkezi santralden yönetiliyordu. Biri araziye ya da evlerden birine girmeye kalkıştığında sistem beni uyaracaktı. Bir gece geç vakit ses monitörü bir motorun kıyıya yanaştığı haberini verdi. 3 ayrı erkek sesini duyabilmiştim. Az sonra adamların kumu kazıp yaktıkları ateşte sosis pişirmeye başladıklarını ve pille çalışan televizyon ayarlamaya çalıştıklarını duydum. Bir aile kafaları çektikçe televizyonda yayınlanmakta olan maç hakkında birbirinden ağır küfürler sormaya başladılar. Hoparlörlerden biri adamların hemen hemen tepesinde sazlıkların arasına yerleştirilmişti. Maç bitmeden az önce hoparlöre Kızılderili dilinde sözler fısıldamaya başladım. Paniğe kapılan adamlar kendilerine suya attılar ve kaçarken arkalarında buz kutusu ve televizyonu bıraktıklarını pek fark etmediler. Gece ve gündüz parka izinsiz girenler eksik olmuyordu. Deniz kıyısına inmek isteyen bazı sürücüler parkın içindeki karanlık yolda yönlerini şaşırıyorlardı. Çoğu kez büyük evin önünde bir araba durur, sürücü sinip kapıyı çalardı. Parka yollarını şaşırdıkları için girenleri rahatsız etmezdim. Ben sadece oyun için gelenlerle ilgileniyordum. Kiraladığım yelkenli ve motoru almak için kente indiğimde emlakçıyla görüştüm. Bir kez de karısıyla birlikte beni ziyarete geldiler. Bir keresinde araziye izinsiz girenlerden yakındım ve geceleri bazen Kızılderililerin seslerini duyduğumu anlattım. Emlakçı üzüntüyle başını sallayarak yerleşim bölgesindeki Kızılderililerin çoğu kez sarhoş olup park sınırına bir çift mezarlıklarında bereket ayinleri yaptıklarını ve kaldıkları yere dönmeden önce ayılmak için belki de parkın arazisi içinde dolaştıklarını söyledi. Görünüşe bakılırsa onları yasal yönden durdurmaya olanak yokmuş. İşi tek başıma çözümlemeye kalkışmamam için beni uyaran emlakçı, büyük kentteki kodamanların her zaman Kızılderililerden yana çıktıklarını ve şiddete yol açacak bir olayın bankanın parkı elden çıkarmasına neden olabileceğini anlattı. Karısı da adamın sözlerini onaylayarak rahatsız etseler bile Kızılderililerin tehlikeli olmadıklarını, böyle zamanlarda kapıyı kilitleyip bir bardak viski içerek ulumalar arasında uykuya dalmamı salık verdi. Bir sonraki sabah küçük bir botla körfezde demirli motoruma gittim ve birkaç saat uzaktan yönetilen alıcı vericileri yerleştirmekle vakit geçirdim. Çalışırken Monaco'da rıhtıma oturup dürbünle kıyıdan birkaç yüz metre ileride demirli yatları seyrettiğim aklıma geldi. Tayfalar ellerinde tepsilerle koşan garsonları, güvertede güneşlenen tenleri bronzlaşmış kişileri görürdüm. Orada benim tekneleri seyrettiğimi gören küçük bir çocuk yanıma oturmuştu. 10 yaşlarında çıplak ayaklı, ince yapılı bir çocuktu. Üstündekiler iyice küçülmüş giysilerdi. Biraz sonra ona en çok ne yapmak istediğini sordum. En büyük yatları göstererek onları torpillemek istediğini söyledi. Nasıl diye sordum. Heyecanla bana doğru dönüp sadece gerçek dinamitle yüklü, pille çalışan birkaç oyuncak denizaltının yeterli olduğunu söyledi. Yatta kalanlar gece geç vakit kumarhaneden teknelere dönerlerken saldırıya geçecekti. Teknelere değer değmez patlamaya hazır ölüm saçan filosu gölgeler arasında kaybolup görünmeden sakin suların içinde ağır ağır ilerleyecekti. Limana havai fişekler atılmış gibi aydınlatacak olan, yatları paramparça edecek patlamaları anlatırken soluk soluğa kalmıştı. Çalgılarını bir kenarda unutan müzisyenleri, taşıdıkları tepsileri fırlatıp atan garsonları, tayfalarını terk eden kaptanları, kadınlarını bırakan erkekleri, çocuklarını bırakan anneleri, oyuncaklarını unutan çocukları görür gibiydi. Yatların karanlıkta ağır ağır batışlarını, küçük botlarda bir yer kapabilmek için prens ve uşakların birbirleriyle nasıl boğuşacaklarını anlatmıştı. Çocuğun anlattıklarından esinlenerek kente indiğimde pille çalışan küçük oyuncak gemiler satın aldım. Oyuncaklar sakin suda birkaç yüz metre düz bir çizgi üzerinde yüzebildikleri gibi lastik tekerlekleri üzerinde kumda da gidebiliyorlardı. Oyuncakları uzaktan yöneterek patlatabileceğim su geçirmez barut paketlere bağladım. Bir cuma gecesi motor ve insan sesleriyle uyandım. Hemen gelip kumsala indim ve kum tepeciklerinin ardından kızılötesi dürbünle kıyıyı gözden geçirdim. İki gezi teknesi kıyıya yanaşmış, içlerinden çıkan iki genç çift de gece yarısı piknik yapmak için hazırlığa girişmişlerdi. O gece ay yoktu ve ben görünmeden bota binip tekneme gittim. Her yöne dönebilen mikrofonlara bağlı kulaklıklardan içki bardakları boşaldıkça kendilerini kaybeden konuklarımın konuşmalarını dinleyebiliyordum. Bir saat bekledikten sonra bir hoparlörden tek bir Kızılderili'nin okuduğu büyü sözlerini yayınlamaya başladım. Piknik yapanlar şaşırdılarsa da erkeklerin çevrede tek bir Kızılderili varsa onu tepelemenin kolay olduğunu söyleyerek kadınları yatıştırdıklarını duydum. Ellerinde sopalarla karaya doğru sürünüp sarhoş yerliği aramaya başladılar. Bir süre bekledim. Sonra da Kızılderili'nin kıyıdan uzaklaştığı izlenimini verecek şekilde çalılar arasında saklı ikinci hoparlörü çalıştırdım. Daha sonra koruluğun öteki tarafındaki üçüncü hoparlörler harekete geçti. Her yöne dönebilen mikrofonlardan hala sadece tek bir Kızılderili kovaladıklarını sanan adamların ilerleyişini izleyebiliyordum. Adamlar ormanda yerliği ararken yüzen oyuncakları suya indirdim. Küçük tekneler az sonra kumsala vardılar. Birinci düğmeye bastım ve ilk oyuncak donanma fişeğini andıran bir gürültüyle bembeyaz ışıklar saçarak patladı. Birkaç saniye sonra parkın içine serpiştirdiğim en güçlü hoparlörlerden iniltiler ve Kızılderili dilinden sözler yayımladım. Patlamalar ve derinlerden gelen garip seslerle niye uğradıklarını anlamayan konuklarım koşarak kıyıya döndüler. Sesleri durdurup geri kalan oyuncakları birbiri ardından patlattım. Kadınlardan biri Kızılderililerin kanolarla kıyıya yaklaştıklarını gördüğünü haykırınca çiftler kumsala indirdikleri eşyalarını unutup korku içinde körfezin sığ sulur üzerinde çalkalanan teknelerine koştular. Ben de konuk evine dönüp bir bardak viski içtim ve emlakçının karısının salık verdiği gibi sabah geç saatlere kadar uyudum.